Ayrım 11.
Kendimi aşmayı başaramamıştım ve sonra anladım ki belli adları söyleyebilme konusunda bu yetersizlik, adlar yüzünden neredeyse marazi bir acı çekmek adlardan kaynaklanmıyor. Bir insana karşı duyulan o ilk, daha en başta ortaya çıkan kuşkuyla ilgili, başlangıçta haksız ama günün birinde gerekçesini kesinlikle bulan bir kuşku. Kendini yalnızca böyle açığa vurabilen o içgüdüsel güvensizliğimi siz hiç kuşkusuz zorunlu olarak yanlış yorumladınız. Şimdiye gelince bir yeniden karşılaşmanın artık kesinlikle olanaksız olmadığı, böyle bir karşılaşmanın nasıl yaşam boyu önlenebileceğini bilemediğim şu anda beni tedirgin eden tek bir düşünce var. Bana hemencecik sen diyebileceğiniz düşüncesi. Öyle bir sen ki zorla benimsetmiştiniz bana. Hangi koşullar altında olduğunu biliyorsunuz ve ben de unutulmaz iticilikte bir intermezzo boyunca izin vermiştim size. Zayıflığımdan ötürü sizi kırmamak için size karşı gizlice çizdiğim, dahası çizmek zorunda kaldığım sınırları görmeyesiniz diye. Bu tür intermezzolara bir sen koymak adet olabilir. Ama bu seni böyle bir intermezzonun bitişinden sonra da kullanmayı sürdürme hakkının herhalde bulunmaması gerekir. Bende bıraktığınız acı ve anlatılması olanaksız anılardan ötürü suçlamıyorum sizi. Buna karşılık umursamazlığınız sen karşısındaki duyarlılıklarımı algılama konusundaki mutlak yeteneksizliğiniz, bu seni benden ve başkalarından şantaj yoluyla elde etmeniz, bir şantajın bilincine sizce şantaj tümüyle alışılmış bir şey olduğu için hala varamadığınızdan korkmama neden oluyor. Böylesine düşüncesizce kullandığınız sen üzerinde bugüne kadar hiç kuşkusuz bir kez bile düşünmediniz. Sen denmesinden, sen düşüncesinden kaynaklanan o sürekli işkenceyi uygulamanıza oranla yolunuzu birkaç cesedin üstüne basarak geçmiş olmanızı neden daha hoşgörülü karşılardım, bunu da düşünmediniz. Son gördüğümden bu yana sizi nasıl olması gerekiyorsa öyle düşünmekten, bay ve siz diye düşünmekten, tabii ancak kaçınılmaz olduğunda böyle söz etmekten, Bay Gans'la bir kez şöyle bir tanışmıştım demekten başka bir şey yapmak aklımdan bile geçmedi. Artık sizin de aynı nezaketi göstermek için çaba harcamanız sizden tek isteğimdir. Viyana, en iyi dileklerimle bir kadın. Çok sayın başkan, mektubunuz bana sizin ve herkesin adına yaş günüm için mutluluk dilekleri iletiyor. Bunu tuhaf karşılamamdan ötürü sizden özür dilerim. Çünkü bugün bana annemle babamdan ötürü iki insanın mahremiyetinin, gerek sizin gerekse ötekilerin bilemediğiniz mahremiyetinin bir parçasıymış gibi geliyor. Ben bile ana rahmine düşüşümü ve doğumumu kafamda canlandırma cüretini asla göstermiş değilim. Benim için değil, zavallı annemle babam için herhalde bir anlamı bulunan doğum tarihimin söylenmesi bile bana her zaman bir tabunun yakışık almayacak biçimde açığa vurulması, duyan ve düşünen bir insanın neredeyse cezalandırılması gereken bir şeyler olarak duyumsadığı, yabancı acıların veya yabancı mutlulukların bir çırpıda harcanıvermesi gibi gelmiştir. Belki de uygar bir insanın demem gerekir. Çünkü düşünmemiz ve duyumsamamız bir yanıyla zarar görmüş yanıyla uygarlığa, bizim uygarlığımıza bağlı, o uygarlığımız ki sayesinde vahşilerin en vahşileriyle aynı düzeyde olduğumuzu söyleyebilme şansını çok zaman önce yitirdik. Siz yüksek düzeyde bir bilgin olarak vahşilerin kökü henüz kurutulmamış son vahşilerin doğum, erginleme, üreme ve ölümle ilgili tüm konularda nedenli onurlu bir tutum sergilediklerini benden iyi biliyorsunuz. Bizde utanma duygusunun son kırıntılarını da yitirmemize neden olan yalnızca resmi makamların kendini bilmezlikleri değil, daha bilgisayar işlemleri ve soru formları uygulamaya girmezden önce bütün bunlarla arasında yakınlık bulunan önce bir ruh etkin olmuştu. Ve bu ruh zaferinden kuşku duymaksızın kendine kafaları karışık ergin olmayanlar arasında en büyük yıkımlara yol açan bu aydınlanmayı temel almıştı. İnsanlık tüm tabulardan kesin olarak kurtulduktan sonra erginliğini mutlak anlamda yitirmek gibi bir aşağılanmayı da yaşayacak. Beni kutluyorsunuz ve ben de bu kutlamayı düşüncelerimde çoktan ölmüş olan bir kadına, doğum belgeme ebe olarak geçmiş Josephine H. adlı bir kadına iletmekten kendimi alamıyorum. Aslında onu ta o zaman becerikliliğinden ve aksaksız gerçekleşen bir doğumdan ötürü kutlamaları gerekirdi. Şunu da belirteyim ki yıllar önce bir defasında o günün bir cumaya rastladığını, akşam doğmuşum, öğrenmiştim. Bu haberden pek mutluluk duyduğumu söyleyemem. Zorunlu değilsem eğer cumaları evden çıkmam, hele bir yolculuğa asla. Cuma haftanın beni korkutan günüdür. Ama bunun dışında dünyaya yarım bir uğur derisiyle gelmiş olduğumda kesin. Bunun için tıbbi bir terim bilmiyorum. Halk arasında şu ya da bu özelliğin yeni doğmuş bir çocukta mutluluğa veya mutsuzluğa işaret ettiği yolundaki bir inancın neden süre geldiğini de bilmiyorum. Ama dediğim gibi başımdaki uğur derisi yarımdı. Yarımı hiç olmamasından daha iyidir denir. Gel gelelim böyle bir yarım beni çok düşünceli yaptı. Düşüncelere dalıp giden bir çocuktum. Düşüncelere dalmak ve saatlerce sessiz oturmak söylendiğine göre en çarpıcı özelliğimmiş. Ama bugün, gerçi geç, hem de çok geç, soruyorum kendi kendime. Zavallı annem böyle tuhaf bir haberi aldığında ne yapmıştır diye. Yarım uğur derisi için yarım ağızla sunulan mutluluk dilekleri. Çocuk tutup da yarım bir uğur derisiyle dünyaya gelmişse eğer, hiçbir anne onu rahat emziremez ya da geleceğe güvenle bakarak büyütemez. Siz, Sayın Başkan, başkanlığınız yarım bir başkanlık olsaydı eğer, onurlandırılmanız, takdir edilişiniz, başınızdaki şapkanız yarım olsaydı ne yapardınız? Dahası böyle yarım bir mektup aldığınızda ne yapacaksınız? Size yazdığım mektup tam bir mektup olamaz. Çünkü iyi dilekleriniz için ettiğim teşekkürdeki içtenlik de ancak yarım bir içtenlik. Ama insan hep ona yöneltilmesini kendisinden kimsenin beklemeyeceği mektuplar alır ve bunlara yanıt olarak yazılanlar da kimseden almasını bekleyemeyeceğimiz mektuplardır. Viyana, bir kadın. Yırtılmış mektuplar kağıt sepetine atılmış, büyük ustalıkla karmakarışık edilmiş, bir serginin, bir kokteylin, bir konferansın buruşturulmuş davetiyeleri, boş sigara kutuları arasına karışmış, üstü kül ve izmaritlerle örtülmüş, bayan Yelinek sabahın erken saatlerine kadar ne yaptığımı görmesin diye karbon kağıtlarıyla beyaz kağıtları hemencecik düzeltiverdim. Ama bayan Yelinek beni doğru dürüst görmüyor bile. Nişanlısıyla buluşacak, nikah kağıtları için. Buna karşın iki tükenmez satın almayı unutmamış ama kaç saat çalışmış olduğunu yine not etmemiş. Soruyorum, neden Tanrı aşkına neden yazmadınız? Biliyorsunuz beni ve çantamı. Sonra da başka bir çantayı karıştırıp duruyorum. Parayı Malina'dan istemem gerekecek. İş yerine telefon etmek zorundayım ama son dakikada zarf ortaya çıktı. Gözden kaçırılması olanaksız biçimde büyük düdenin içine konmuş. Üstünde Malina'nın şifreli bir işareti var. Malina asla bir şey unutmaz. Asla ondan herhangi bir şey istemek zorunda kalmam. Zamanı geldiğinde zarflar mutfakta Lina için, yazı masasının üstünde bayan Yelinek için hazırdır. Yatak odamdaki eski kutuda berber için birkaç banknot vardır, birkaç ayda bir de ayakkabılar, çamaşırlar ve giysiler için daha büyük kağıt paralar konur. Bunlar için paranın ne zaman orada olacağını hiç bilmem. Eğer bir palto eskimişse Malina parasını ayırmıştır daha yılın ilk soğuk günü gelip çatmadan. Evde bazen hiç para olmadığında bile Malina bu pahalılıkta ikimizi nasıl su yüzünde tutar bilemem, kirayı tam gününde öder. Çoğu kez elektrik, su, telefon hesaplarını ve benim ilgilenmem gereken kaskoyu da zamanında öder. Yalnızca bir ya da iki kez telefonumuz kapatıldı ama o sırada yolculuğa çıkmış olduğumuzdan, yolculuğun neden olduğu unutkanlığımızdan. Yolculuktayken mektupları ve faturaları arkamızdan göndertmediğimiz için. Rahat bir soluk alıp şöyle derim. Neyse, her şey yolunda gitti. Bir kez daha atlatmayı başardık. Yeter ki şimdi bir hastalık gelmesin. Dişlerimize bir şey olmasın. Malina çok veremez bana. Ama benim erzaktan ve dolu bir buzdolabından daha önemli saydığım şeylere harcayacağım birkaç kuruşu esirgemektense geçim parasından kısıntı yapmamı yeğler. Viyana'da dolaşmak ve Tirzenevski'de bir sandviç yemek, Kafe Sacher'de bir kahve içmek, bir akşam yemeğinin ardından nezaket gereği Antoinette Altenville ile çiçek yollayabilmek, Francisca Jordan'a yaş gününde Maysin armağan edebilmek, insanın peşini bırakmayan tanımadığım kişilere, yine tanımadığım yitik insanlara veya başarısızlığa uğramış olanlara, bu arada özellikle Bulgarlara bilet alabilmek, para ya da giyecek verebilmek için harcayabileceğim küçük bir cep harçlığım var. Malina başını sallamakla yetinir ama hayır demesi ancak benim kekeleyerek söylediklerimden konunun, olayın, sorunun altından kalkamayacağımız boyutlara vardığını anladığı takdirde olasıdır. O zaman Malina kafamda zaten filizlenmiş bir hayır yanıtı için bana destek verir. Ama ben son dakikada yine de bir dönüş yaparım, şöyle derim. Yapamaz mıyız acaba? Örneğin Atti Altenvili'den rica etsek ya da ben küçük Semelrock'a gidip Bertold Rapaz'la konuşmasını söylesem. Rapaz'ın milyonları var çünkü. Veya sen bakanlık müsteşarı Hubelek'e bir telefon etsen. Böyle anlarda Malina kararlıdır. Hayır. Kudüs'te bir kız okulunun yeniden yapılması için para sağlamalıyım. Bir mülteciler komitesine küçük bir katkı olarak 30 bin şilin vermeliyim. Kuzey Almanya ve Romanya'da selden zarar görenlere yardım etmeliyim. Deprem felaket zedelerine yapılan yardımlara katılmalıyım. Meksiko, Berlin ve La Paz'da ihtilallere parasal destek sağlamalıyım. Ama Martin'in hemen bugün 1000 şiline ihtiyacı var. Önümüzdeki ayın birinde geri verilmek üzere. Ve Martin bu bakımdan sağlamdır. Kristin Van Schura'yı kocasının sergisi için acele para gerek. Ama kocası bilmemeli. Kristin'e parayı yine annesinden almak istiyor. Gel gelelim annesiyle eski bir çekişmeyi yeniden başlatmış. Üstelik tam da bu sıralarda. Frankfurtlu 3 üniversite öğrencisi Viyana'daki otel hesaplarını ödeyemiyorlar. İşleri acele ama Lina'nın televizyonun gelecek taksiti için aradığı para daha da acele. Malina parayı çıkarıp veriyor ve evet diyor. Ama çok büyük yıkımlar ve girişimler söz konusu olduğunda hayır diyor. Malina'nın herhangi bir kuramı yok. Ona göre her şey var mı yok mu sorusuna göre yönleniyor. Eğer ona kalsaydı geçinebilirdik ve asla para sıkıntısı çekmezdik. Para sıkıntılarını eve ben getiriyorum. Bulgarlarla, Almanlarla, Güney Amerikalılarla birlikte, kadın arkadaşlarla, erkek arkadaşlarla, tanıdıklarla, bütün bu insanlarla, dünyanın durumuyla ve havanın durumuyla birlikte. Hiç duymadım. Ve Malina ile Ivan'ın ortak noktaları bu, insanların Ivan'a ve Malina'ya gittiklerini, böyle bir şey hiç olmuyor, akıllarına gelmiyor onlara gitmek, herhalde ben daha çekiciyim, insanlara çok daha fazla güven veriyorum. Ama Malina şöyle diyor, bu doğal olarak yalnızca senin başına gelebilir, çünkü senden aptalını bulamazlar. Ben iş acele ediyorum. Kafe Landman'da Bulgar asıllı adam beni bekliyor. Lina'ya doğrudan İsrail'den geldiğini ve benimle görüşmesi gerektiğini söylemiş. Bana kimden selam gönderildiğini, kimin başına bir felaket gelmiş olabileceğini, uzun zamandır Viyana'da görmediğim Harry Goldman'a ne olduğunu düşünüyorum. Bu sorunun dünya sorunlarıyla bir ilgisinin bulunmamasını diliyorum. Dilerim bir komite falan kurmuyorlardır. Birkaç milyon ödemek gerekmiyordur. Dilerim elime bir kazma almam gerekmez. O zamandan beri Klagenfurt'ta Vilma'yı ve beni duvarın önüne götürüp kurşuna dizmek istediklerinden bu yana kazma kürek görmeye dayanamıyorum. Bir savaştan, bir faşingden, bir filmi gördüğümden bu yana silah sesleri duymaya dayanamıyorum. herhalde birinin selamları iletilecektir. Tabii olaylar çok farklı gelişiyor ve neyse ki bir de gribe yakalanıyorum ve 37.8 ateşim var. Dolayısıyla yeni serüvenlerin peşine düşüp bir şeylere karışamam. Olayların geçtiği yerleri göremem ama yerimin Macar sokağında olduğunu nasıl söylüyorum? Benim korumak, güçlendirmek zorunda olduğum Macar sokağı ülkem. Benim biricik ülkem, güvenlik altına almak zorunda olduğum, savunduğum, üstüne titrediğim, uğrunda savaştığım, ölmeye hazır olduğum ülkem. Onu ölümlü ellerimle tutuyorum. Burada Cafe Landman'ın önünde soluk alırken de sımsıkı sarılıyorum. Ülkem tam tüm ülkelerin öç alma korkutmasıyla karşı karşıya. Air France beni daha kapıda selamlıyor, tıklım tıklım dolu kahvenin içinde çaresizlik ifadesiyle çevresine bakınıyor ama ben kısa bir selam verdikten sonra onun yanından geçip ilerliyorum ve kahvede bir tur atıyorum. Çünkü benim istediğim bir masa bulmak değil, İsrail'den gelen bir adam yarım saattir beni bekliyor, iş acele. Bir adamın elinde kapağı iyice görülebilecek biçimde içeri girenlere dönük Almanca bir dergi var. Der Spiegel. Ama ben buluşacağım adama yalnızca sarışın olduğumu ve sırtımda mavi bir baharlık pardüsü bulunacağını söyledim. Mevsimin ilkbahar olmamasına karşın fakat hava günden güne değişmekte. Dergili adam bir elini kaldırıyor ama kendi kalkmıyor. Beni arayan başka kimse görünmediği için işi acele olan adam bu olabilir. Zaten de o güçlükle anlaşılabilen bir Almanca ile kısık sesle konuşuyor. Tel Aviv, Hayfa ve Kudüs'teki dostlarımı soruyorum ama adam benim dostlarımı tanımıyor. İsrailli değil. Fakat birkaç hafta öncesine değin oradaymış, uzun bir yolculuktan geliyor. Her Adolf'a bir büyük kahve ısmarlıyorum. Sormuyorum benden ne istiyorsunuz, kimsiniz, adresimi nasıl buldunuz, Viyana'ya neden geldiniz diye. Adam fısıldıyor. Bulgarım. Adınızı telefon rehberinden buldum. Son ümidimdi bu ad. Bulgaristan'ın başkenti Sofya olmalı. Ama adam Sofya'dan değil. Her Bulgar'ın Sofya'da oturamayacağını anlıyorum. Bulgaristan hakkında aklıma daha fazla şey gelmiyor. Oranın insanlarının yoğurt yedikleri için çok yaşadıkları söylenir. Ama benim konuştuğum Bulgar ne yaşlı ne de genç, tam unutulmak için yaratılmış bir yüzü var. Sürekli hareket ediyor. Sandalyede oraya buraya kayıyor, bacaklarını tutuyor. Bir çantadan gazete küpürleri çıkarıyor. Hepsi de Almanca gazetelerden. Bir büyük sayfada Spiegel'den var. Başını sallıyor, burada ve hemen okumamı istiyor. Küpürler Morbus Boeger diye bir hastalık üzerine. Adam küçük bir fincan kahve içiyor. Ben hiçbir şey söylemeden büyük kahvemi karıştırıyorum. Morbus Boeger üzerine yazılmış olanları çabuk çabuk okuyorum. Amatör işi şeyler hiç kuşkusuz. Ama bu Morbus Boeger yine de çok ender rastlanan alışılmadık bir hastalık olmalı. Soran gözlerle başımı kaldırıyorum. Bulgarların neden Morbus Boeger'le ilgilendiklerini bilmiyorum. Adam sandalyesiyle masadan biraz geriye kayıyor, bacaklarını gösteriyor. Morbus hastalığı olan kendisi. Heyecan ateş gibi beynimi sarıyor, çıldırtıcı bir acı, düş görmüyorum. Darbeyi indirmeyi bu kez karşımdaki Bulgar başardı. Ne yapabilirim Cafe Landman'da bu adamla ve korkutucu bir Morbus'la? Benim yerimde Malina ne yapıyor olurdu, ne yapardı? Ama Bulgar çok sakin kalıyor. Her iki bacağının derhal kesilmesi gerektiğini ve parasının Viyana'da bittiğini. Oysa daha Morbus uzmanlarının bulunduğu İsviçre'ye gitmek zorunda olduğunu söylüyor. Sigara içiyorum, susuyorum ve bekliyorum. Yanımda 20 şilim var. Saat 5'i geçti, banka kapandı. Ama Morbus burada. Yandaki masadan Profesör Mahler bir öfke nöbetinin eşiğinde bağırıyor. Hesap lütfen. Herr Franz sevinçle şimdi geliyorum diye sesleniyor ve koşuyor. Ben de onun arkasından koşuyorum. Hemen telefon etmeliyim. Herr Franz bir şey mi oldu hanımefendi diye soruyor. Hanımefendi hiç iyi görünmüyorlar. Bir bardak su getir. Peppi, ama presto hanımefendi için. Vestiyerde çantamı karıştırıyorum ama küçük telefon defteri içinde değil. Telefon rehberinde seyahat acentemin numarasını arıyorum. Komi, küçük Peppi bir bardak su getiriyor. Çantamı karıştırıyorum ve bir tablet buluyorum. Heyecandan kıramıyorum. Olduğu gibi ağzıma atıyorum ve su içiyorum. Tablet boğazımda kalıyor ve küçük Peppi bağırıyor. Aman Allah'ım, hanımefendi öksürüyorlar. Acaba Herr Franz'ı çağırsam?